Ayrım 30. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 395. İkinci bölüm. Cemaat. Din ve inanç dünyam. Kitabın buraya kadar olan bölümünde kişiliğim ve kimliğim ile ilgili özel konulara fazla girmemeye gayret gösterdim. Önceki bölümde yazılanlar geçmiş döneme aitti. Amacım geçmişte yaşanan örnek olaylar üzerinden geleceğe yönelik bir projeksiyon oluşturmaktı. Bu bölümden itibaren anlatacaklarım günümüzde yaşadıklarımıza, içinde bulunduğumuz dönemin arka planına ilişkin olacaktır. Anlatacaklarımın doğru anlaşılması için benim düşünce ve inanç yapımın, özellikle dini inançlarımın gelişiminin bilinmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Okuyucunun daha iyi ve tarafsız bilgilenebilmesi için hiçbir şeyi saklamadan, tek bir noktayı mahrem bırakmadan bilinmesi gerekenleri eksiksiz anlatmaya çalışacağım. Gizli faaliyetlerini bu bölümde açıklayacağım güçlerin ellerinde ne kadar büyük olanaklar olduğunu ve hangi yöntemleri kullandıklarını az çok bilenlerden birisiyim. Hemen hemen herkes bu kişiler hakkında bir şeyler biliyor olsa da onların yaptıkları işler, çalışma yöntem ve biçimleri tam manası ile bilinmiyor. Ben de kısmen bilgi sahibiyim. Bu nitelemeleri kısmi bilgilerimle yapabiliyorum. Bu insanlar ve onların faaliyet tarzları bilinmeden ülkemizde son dönemde yaşananları tam olarak anlamak mümkün değildir. Anlatacaklarımın hepsi maddi delillerle ispatlanabilir. Fakat delilleri bulacak insanların çoğunluğu da bu insanlarla beraberler. Yine de ben delillerin nerede ve nasıl bulunabileceğini göstereceğim. Bu insanların hasmı, düşmanı değilim. Çoğu eski dostlarım, son dönemde tanık olduğum ve yasa dışı olduğunu düşündüğüm davranışları hariç, inançlarını ve dünya görüşlerini paylaşıyorum. Yazacaklarımın buna göre yorumlanabilmesi için önce özel dünyamı anlatarak başlayacağım. Din ve inanç dünyamdaki gelişmeler. İlk çocukluğumdan beri çevrem ve yaşadığım ortam Anadolu'nun klasik muhafazakarlığı ile şekillenmişti. Hayatın kendisi ve kuralları, toplumun değer yargıları doğrudan veya dolaylı olarak dini kurallara göre belirlenmekteydi. Fakat çevremdeki insanların hiçbiri dini bir rejim ya da sistem yanlısı olmamış ve dini amaçlı illegal bir örgüt yapısı içinde hiçbir zaman bulunmamıştı. Yani inançlarım kuvvetliydi fakat ne işimde ne başkalarını değerlendirmemde hiçbir biçimde bir etken veya ölçü olmadı. İnançlarım tüm davranışlarımızı bir görenin, gözetenin olduğu ve bir gün hesap sorulacağı anlayışı doğrultusunda herkese karşı dürüst olmayı mecbur kılan, aklı, şuuru, vücudu ve her türlü nimeti verene saygı ve sevgi temelinde ve vicdani sorumluluk çerçevesinde şekilleniyordu. Doğduğum köyde emsallerimden kimileri sömestr tatillerinde köyün camisinin imamının verdiği Kur'an kursuna gitmeleri ve onun neticesi olarak namaz kılmaya başlamaları babamın hoşuna gidiyordu. Babamın okul tatillerinde benim de Kur'an kursuna gitmemi istemesi üzerine ilkokul 3 ve 4. sınıfta 15 günlük ara tatillerde Kur'an kursuna gittim. Arap alfabesinin ilk temel kitabı olan Elif cüzünü okumaya başladım. Eski yazıyı ve Kur'an'ı tecvid üzere denen usulüne uygun tam olarak okuyabilmek için sırasıyla Elif cüzünden başlayarak birkaç cüz kitabı okumak gerekir. Ben ancak Elif cüzünü bitirebildim ama bu arada din kurallarını, namaz kılmayı, namazda okunması zorunlu duaları okumayı ve ezberlemeyi başardım. İlkokul yıllarında yalnızca kısa kurs dönemlerinde namaz kılardık. Ortaokul döneminde de fazla bir değişiklik olmadı. Aynı minvalde devam ettim. Sonra polis kolejine girdim. İnançlı ve muhafazakardım. Daha fazlası değil. Arkadaşlarım arasında namaz kılanlar da vardı. Namazdan bir haber olanlar da. Bu konuda öğrenciler arasında herhangi bir ayrışma yoktu. Polis kolejini bitirmiş, polis enstitüsüne başlamıştım. 1975 yılında enstitünün ikinci sınıfındayken, Nisan ayında ağabeyimin düğününe katılmak için babamın hasta olduğu yönünde, düğün için izin vermediklerinden, okula yalan beyanda bulunup 3 gün izinli olarak memlekete gitmiştim. O zamanlarda köyde her delikanlının sahip olduğu Turalı Osmanlı Beyliği denilen 9 milimetre Karadeniz yapımı bir tabanca temin etmiştim. Düğünlerde en çok yapılan eğlence silah yarıştırırcasına havaya ateş etmekti. Düğünde silahımı incelemek isteyen bir akraba mermi yok zannıyla silahla oynarken birden silahı ateşledi ve uzaktaki bir çocuğun yaralanmasına neden oldu. Bu olayın ardından eyvah şimdi yandım, mesleğim gitti korkusuna kapıldım. Bu badireyi atlatırsam 5 vakit namaz kılacağıma dair kendime söz verdim. Verdiğim söze uyarak polis enstitüsünde, bugünkü adıyla polis akademisi, namaz kılmaya başladım. 5 vakit namaz kılıyordum. Bu durum 1980 yılında olayların çok arttığı, koşturmaktan namazlarımın çoğunun kazaya kaldığı döneme kadar devam etti. Bu dönemde herkesin birbirini gırtlakladığı olağan dışı koşullar altında yaşanıyordu. Öldürülen bir ağır ceza reisinin faillerini yakalamak için çalışıyorduk. Bir büyüğüm, bu zamanda görev daha önemlidir, savaşta namaza ara verilir yönünde nasihatte bulununca bunu akla uygun buldum ve uygulamaya başladım. Polis enstitüsünde okurken Maltepe'deki Koç Öğrenci Yurdu'na yakın polis vakfının öğrenci yurdunda kalıyordum. Okuldaki yemek sonrası Anıttepe'deki okuldan yurda yaya gelir, genellikle de akşam namazını Maltepe Camii'nde kılardım. Bir gün cami çıkışında sohbet ettiğim mühendislik öğrencisi bir arkadaşın anlatımlarından etkilendim. Zira o akla hitap eden fikirlere sahip, yumuşak bir kişiliği ve insani yaklaşımları olan birisiydi. Zaman zaman namaz sonlarında önceden almış olduğu notların bulunduğu defteri cebinden çıkarır, bu notlara bakarak çeşitli dini konularda bilgiler verirdi. İnanç ve din hakkında ve Yaradan'ın varlığı ve birliğine neden inanmamız gerektiği gibi konulardan bahsederdi. Konuyu akla, ilme göre örneklerle anlatırdı. Bu sohbetler bazen yatsıya kadar devam eder, yatsı namazını kıldıktan sonra yurda dönerdim. Bu sohbetlere katılan ve bu konularda benden daha bilgili olan Zülfikar adlı arkadaşımdan bu şahsın Nurcu olduğunu öğrendim. Daha sonra adının Halit olduğunu öğrendiğim bu yeni arkadaşım bizi öğrencilerin birlikte kaldığı evine götürdü. Evde bir kısmı o zamanki adıyla Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulu, daha sonra adı Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi oldu, bir kısmı Bahçeli Evler'deki Fen Fakültesi'nde ve bir kısmı da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan, hepsi Nurcu olan 5-6 öğrenci kalıyordu. Arada sırada bu eve uğramaya, öğrencilerle sohbet etmeye başlamıştım. Yaşam tarzları, birbirlerine karşı saygılı davranışları, sadelikleri hoşuma gidiyordu. Aynı dönemde çevremdeki bazı arkadaşlarım benden etkilenerek namaz kılmaya başlamışlardı. Dolayısıyla polis enstitüsünde namaz kılan öğrenci sayısı artmıştı. Yurttaki arkadaşlarımı yeni arkadaşlarımla tanıştırıp onların da bu sohbetlere katılmalarını sağlıyordum. Bazı akşamlar öğrenci yurdunda bir araya gelerek cemaat oluşturur, topluca namaz kılıyorduk. Aynı koğuşta bulunan çoğu arkadaşım da namaza başlamıştı. Bu arada Maltepe Öğrenci Yurdu kapanmış, mülkün sahibi polis vakfı, vakfın idaresini buraya taşımıştı. Yurt bulmam gerekiyordu. Ben paralı olarak bu yurtta kalırken bazı öğrenciler ücretsiz olarak daha uzaktaki İskitler Öğrenci Yurdu'nda kalıyorlardı. Maltepe'deki yurt kapanınca bizdeki tüm öğrenciler İskitler Yurdu'na taşındı. Ancak bu yurt her türlü sosyal ortamdan uzaktı. Oto tamircilerinin yoğun olarak bulunduğu bir semtteydi ve çevresi de iyi değildi. Son sınıf öğrencisiydim ve sanırım ikinci dönemde yaklaşmıştı. Yeni arkadaşlarım istersem kendi evlerinde kalabileceğimi teklif edince kabul ettim. Ev okula çok yakındı ve Maltepe'nin en güzel yerindeydi. Sonradan sohbetlerden vesaire bu şekilde başka evlerin de olduğunu fark ettim. Bugün Işık Evleri denen o evlerden birinde tahminen 5-6 ay kadar kaldım. Bu evlerde hayat çok düzenliydi. Her gün bir öğrenci nöbetçi olur, temizlik ve yemek işlerine bakardı. Evin masrafları öğrencilerden toplanan ortak paradan karşılanır, herkes namaz kılar ve dua ederdi. Haftada bir gün akşam başka evlere gidilir, dini sohbetler yapılırdı. Diğer günler ise herkes sessiz, sedasız, sükunet içinde derslerine çalışırdı. Bu evde kalırken Fethullah Gülen Hoca ile benzeri başka bir evde karşılaştım. Sonra Arı Sineması'nda verdiği Yaratılış ve Darwinizm konulu konferansta çok ciddi din ve fen ilimleri bilgisine sahip olduğunu gördüm. Bu dönemde ülkücü ve onların komünist dedikleri gençler arasında kıyasıya kavgalar yaşanıyordu. Kimi zaman kitlesel çatışmalar, kimi zaman da teke tek yakalandığında zarar verme şeklindeki olayların ardı arkası kesilmiyor, giderek tırmanıyordu. Bu tür olaylarda çevremizdeki arkadaşlar sağcı oldukları için ülkücülerin yanında kavgalara katılma eğilimi gösteriyorlardı. Zaman zaman eve gelen bizden daha yetkin olduklarını anladığım kişiler, "Siz sakın bu olaylara katılmayın, taraf tutmayın," diye telkinde bulunuyordu. Arka planda ne olup ne bittiğini bilmiyordum ama bu ev ve evde birlikte yaşadığım yeni arkadaşlarımı çok seviyordum. Okul bitince dereceye girdiğim için seçme hakkına sahiptim ve memleketime yakın olması nedeniyle Mersin'e isteğim üzerine tayin oldum. 1980'den sonra düzenli olarak namaz kılamadım. Cuma namazıyla sınırlı kaldım ama düzenli namaz kılamamanın sıkıntısını hep içimde taşıdım. Beni ve tüm kainatı yaratan büyük bir gücün olduğuna samimi olarak her zaman inandım ve yaratanın kurallarını ihlal etmemeye çalıştım. Görev esnasında inanç farklılığını hiç önemsemedim. Üstelik muhafazakardım ve imkanım olsa kendi dünyamda dinin tüm kurallarını tam anlamıyla yaşamak isteyen biriydim. Hala da öyleyim. Ancak şimdi şunu sorguluyorum. Yaradan nasıl yaşamamızı istiyor? Temel amacımız ibadet etmek mi yoksa belli bir hayat tarzına uygun yaşamak mıdır? Şu soruya tatmin edici bir cevap arıyorum. Dini kurallar insan mizacını bilen Yaradan tarafından insanın bu dünyada toplum veya fert olarak huzurlu, mutlu ve birbirine zarar vermeden yaşamasını sağlamak için mi kondu? Bu sorunun çok daha ötesinde çok daha derin manaların olduğunu biliyorum. İnancın temelinde mutlak insan özgürlüğü olduğunu, özgür olmayanın inanç ve imanının eksik kalacağını, bu özgürlüğün her şeye karşı olması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da görev yaptığım 1995 yılında kızım ilkokulu bitirmişti. Ortaokula kayıt ettirmem gerekiyordu. Aynı sitenin lojmanlarında kalan arkadaşlarım çocuklarının kayıtlarını özel okula yaptırıyordu. Benim çocuklarımın farklı okula gitmesi hoş olmazdı. Ayrıca çocuğumun diğer çocukları görerek üzülmesini de istemiyordum. Emniyet müdürümüz Necdet Menzir'in okul fiyatlarında belli miktarda indirim uygulatması üzerine kızımı evimizin yakınındaki özel okula yazdırdım. Tekniğe çok meraklıydım. Tüm alet ve cihazların teknik bilgileri ve teknik konuları içeren kaynaklarının tümü İngilizceydi. İngilizce bilmediğimden dolayı bu alanda çok zorluk çekmiş, yeterli düzeyde bilgi elde edememiştim. İçimde kalan bu ukdenin çocuklarımda olmaması için onları İngilizce dil ağırlıklı eğitim yapan bir okula yazdırmak benim de arzuladığım bir şeydi. Sonraki yıl Ankara'da göreve atandığımda kızımın özel okulda eğitimine devam etmesi ve aynı yıl ilkokuldan mezun olan oğlumun da ortaokula kayıt edilmesi gerekiyordu. Kızım özel okulda eğitim görürken oğlumun devlet okuluna gitmesi doğru olmazdı. Mecburen onu da evime en yakın özel okula yazdıracaktım. Araştırma yaptığımda evimize en yakın özel okullardan birinin Samanyolu Koleji olduğunu gördüm ve çocuklarını bu okula gönderen arkadaşların da görüşlerini alarak Çankaya'daki Samanyolu Koleji'nin ortaokul kısmına oğlumu kayıt ettirdim. Okulun lise kısmı Yeni Mahalle İvedik'teydi. Ortaokul bittiğinde oturduğumuz Çankaya Oran semtine çok uzak olan Yeni Mahalle İvedik'e gitmek gerekiyordu. Eskiden ben işe giderken çocukları okula götürüyordum. Oysa şimdi her ikisi için de okul ücreti haricinde bir de servis ücreti ödemek zorundaydım. Her ne kadar susurluk olayları vesaire nedeniyle biraz tanınınca bana özel indirim uygulanıyorduysa da tek maaşımla her ikisinin ücretini ödemekte zorlanıyordum. Fakat o dönem 28 Şubat arifesindeydik. Herkes Samanyolu Koleji'nden ya da benzeri okullardan kaçıyor, keskin, laik gözükmek istiyordu. Herkes ordunun başlattığı cereyana kapılmıştı. İnsanların bu kadar korkması ve sahte hareket etmesi beni son derece rahatsız ediyordu. İnadına bu kişilerin tersine davranmalıydım. Aslında maddi koşullarım çocuklarımı Samanyolu Koleji'nden alıp evime yakın bir özel okula nakletmemi gerektiriyordu. Ama korkmuş gözükmemek, güç gösterenlere karşı aklının yanında olmak, güçten korkmamak adına bunu yapmadım. Tabii bu okullardaki eğitim ve öğretimin kalitesi, öğretmenlerin öğrencilerle yakından ilgilenmesi, okulda eğitimin yanında çocukların zararlı alışkanlık ve davranışlara karşı korunduğu inancı da bu kararı almamda belirleyici unsurlardı. Fakat en azından emniyette istikbal bekleyen bir kişi olarak o günkü şartlarda 1000 yıl süreceğine inanılan 28 Şubat anlayışı yönünde çocuklarımı Samanyolu Koleji'nden başka bir okula nakletmem gerekiyordu. Nakilleri yapmadım. bir kez daha anladım ki haksızlar üzerime ne kadar sert gelirse, ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya kalırsam, aynı ölçüde karşı koyma iradem gelişiyor, bedeli ne olursa olsun aklım ve vücudum karşı koymaya programlanıyordu. Ve 6 yıl çocuklarımı Samanyolu Koleji'nde okuttum ve ikisi de oradan mezun oldular. Görevim esnasında hiçbir çalışanımı, karşılaştığım hiçbir görevliyi, davalıyı, davacıyı vesaire değerlendirirken inancı ya da düşüncesi nedir diye düşünmedim. Gerektiğinde devlet bir Hristiyanı, bir Museviyi ve hatta bir yabancıyı görevlendirebilir. Kendisine görev verilen herkes istenilen hizmeti yerine getirmekle, devlet de hizmetlerinin karşılığı olarak maaşlarını ödemekle yükümlüdür. O zaman her şey devletin kurallarına uygun olarak yerine getirilmeliydi. Maaş alırken, diğer imkanlardan faydalanırken nasıl kanunlara uyuyorsam, diğer işleri de kanunlara uygun yapmalıydım. İnancım onu gerektiriyordu. Yıllarca yanımda çalışmış, en fazla beraber mesai sarf ettiğim, binlerce teknik cihazı üreterek devlete milyonlar kazandırmış İbrahim'in Alevi olduğunu emekli olduğu zaman iş ararken önerdiğim belediyenin yaptığı araştırmanın sonrasında bana sorduklarında öğrendim. Emniyet teşkilatı içerisinde hükümet veya bakanların tavrına göre oluşan dini merkezli örgütlenme veya karşısında olan faaliyetlere hiç yaklaşmadım. Bu dönemlerde ben hep taşrada aktif sokak polisliği görevinde bulundum. Bir dönem geldi, dini inançlara göre genel müdürlük merkezinde atamalar ve sürgünler yapıldı. Devran değişti, yeni gelenler aynı amaçlı olarak sürenleri sürdü. Ben çalışan, işini iyi yapan herkesle çalıştım. Ama bu tür tutumlardan ve insanlardan her zaman uzak durdum. Görevde ve atanmalarda dini inançları ölçü almaya kalkanlara asla müsaade etmedim. Eskiden bazı genç komiserler İslamcı denilerek istihbarata alınmazdı. Ben buna karşı koyardım. İnancı kendine, bizim için görev yapması, çalışması önemli derdim. Hiç kimsenin görevini başka amaçlarla kullanacağı aklıma gelmezdi. Hatta ferdi olarak yapılmış olsa dahi grup halinde insanların görev yeminini bozup görevin gerekliliklerine karşı işler yapacağını aklım almazdı. İstanbul'da görev yaptığımız yıllarda yeni kurduğumuz teknik sistem sayesinde önemli bilgiler edinmeye başlayınca çoğalan iş yüküne göre amir sayısı yeterli olmamaya başlamıştı. Her ekip için bir komisere ihtiyaç vardı. Polis akademisini yeni bitirmiş başarılı genç komiserleri tespit edip istihbarat şubesinde çalıştırmak için merkeze teklifte bulunuyordum. Hatta bir kısmını geçici olarak hemen göreve başlatıyordum. Emniyette her rütbeli o ilin emrine atanırdı. Emniyet müdürünün teklifi, valinin onayı ile personel ilgili birimlerde çalışmaya başlardı. Genel mevzuat böyle olmakla birlikte uygulamada ve istihbarat yönetmeliği gereği istihbarat hizmetlerinin özelliği de göz önüne alındığından istihbarat şubelerinde insanlar doğrudan göreve başlatılmazdı. Önce mimleme denen en az iki istihbaratçının referansı ile birlikte alınacak aday hakkında geniş özgeçmiş bilgilerini içeren bir form doldurulur ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığından onay istenir, merkezde bu kişi hakkında arşiv bilgilerine bakılarak Emniyet Genel Müdürlüğünden onay alınırdı. Kişi yine hemen şubede göreve başlayamaz, açılacak yeraltı ve yıkıcı faaliyetlerle mücadele kursuna çağrılır, 2 ay süren bu kursun ardından istihbarat biriminde göreve başlardı. Eskiden acil personel ihtiyacı olduğunda, son zamanlarda ise usul haline geldi, genel müdür onayı ile birlikte kişinin geçici görevle istihbaratta göreve başlaması için onay verilir ve kişi kurs görünceye kadar geçici statüsü ile istihbarat birimlerinde çalışmaya başlar, bilahare kursa giderek asli personel olurdu. Ben 5-6'lı gruplar halinde yeni komiserleri mimleyip istihbarat şubesine çalıştırmak için teklif ettiğimde bazılarına merkezde karşı çıkılıyordu. Gerekçe ise okul yıllarında dindar olmaları, dindar kişilerle birlikte görüşüp birlikte hareket etmiş olmalarıydı. Ben de Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirdiğim başarılı istihbarat operasyonlarının istihbarat camiası içerisinde şahsıma yönelik kazandırdığı saygınlığı kullanarak bu kişilerin alınması gerektiğini, insanları inançlarına göre değerlendirmenin doğru olmadığını, mühim olanın bu kişilerin göreve bağlılığı ve yetenekleri olduğunu savunuyordum. O sıralar beraber görev yaptığımız veya görev nedeniyle karşılaştığımız yabancılar içinde bizdekilerden çok daha dindar insanların olmasına rağmen bunların en gizli birimlerde çalıştığını örnek vererek birçok komiserin göreve alınmasını sağladım. Belki de bugün şikayetçi olduğum yapıda yer alan birçok müdürü o günlerde merkezin itirazına rağmen insanların inançlarına göre değerlendirilemeyeceğini söyleyerek bizzat ben göreve alınmalarını sağladım. Hala da aynı kanaatteyim. İnsanların çalışacağı birimlerin inançlarına göre belirlenmesinin makul olmadığını düşünüyorum. İstihbarat şubesine aldığım komiserlerin çoğu merkezin karşı çıkmasına rağmen verdiğim mücadeleler sonucunda göreve aldığımı bilmezler. Zaten bilsinler de istemem. Onların devletin ve teşkilatın insanları düşüncelerine, inançlarına göre değerlendirdiğini bilmelerini, böyle bir anlayışın devlete hakim olduğunu bilmelerini istemedim. Tabii aldığım bu insanlar da İstanbul'da yapılan tüm çalışmalarda harikalar yaratan ekibin birer üyesi oldular ve çok başarılı çalışmaları imza attılar. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığına tayin olunca türlü bahanelerle ezilmek istenen inançlı olarak bilinen kişileri korumaya çalıştım. Bir yıl boyunca başkan yardımcısı olarak teşkilatın iç işlerini tek başıma koordine ediyordum. Daire Başkanı Emin Aslan biraz rahatsızlığı, biraz da dış toplantı ve temsil işlerinin yoğunluğu nedeniyle sadece dış işlere bakabiliyordu. Daha önceki dönemde 1990'lı yıllarda İstihbarat Daire Başkanlığında İslamcı anlayışta olan kişiler yönetime gelmiş, yaptıkları tayin ve sürgün uygulamalarının sonucunda Abdülkadir Aksu bakanlıktan ayrılmış, yerine Mustafa Kalemli İçişleri Bakanı olarak göreve gelmişti. Yeni İçişleri Bakanı'nın göreve gelmesinin ardından Ünal Erkan Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Daire Başkanı Ali Gökçivi'nin yerine ise Tuncer Meriç Daire Başkanı olarak göreve getirildi. Yeni yönetim dini yönü ağır basan ve diğer kesimleri sürgün etmede rol alan tüm eski şube müdürlerini il ve istihbarat dışına daha az kusurlu gördüklerini de merkez dışına atadılar. Geçmişte yaşanan deneyimlerden dolayı bütün şube müdürleri ve birim amirleri dini düşünce ve örgütlere uzak duran ve bu konuda hassasiyeti olan kişiler arasından seçiliyordu. Merkeze solcu ve İslami cemaat ve ekollerle ilgili olabilecek kişiler yaklaştırılmıyordu. Merkeze atanacak olanlar büyük oranda milliyetçi ve ülkücü kesime yakın kişiler arasından seçiliyordu. Fakat merkezin bir eksiği vardı. İş üretemiyor, görev açısından bir iki amir haricinde diğerleri çok klasik kalıyordu. Bu kişiler illerin yaptığı operasyon ve çalışmaları pazarlayarak geçinmek istiyorlardı. Ben merkezde göreve gelince iş üretecek bazı kadrolardan merkeze gelmek isteyenlere destek oldum. Merkezde az da olsa alt rütbelerde dini yönü ağır basan veya böyle olmasına rağmen merkezdeki genel anlayıştan korkarak farklı gözükmeye çalışan kişiler bulunmaktaydı ve bu kişiler her fırsatta ezilmeye çalışılıyordu. Fakat ben göreve geldikten sonra radikal laik gözüken etkin kişilerin bu insanlar üzerinde baskı kurmalarına karşı tavır aldım. 28 Şubat dönemi yaşadıklarımız. 24 Aralık 1995 seçimleri sonucu MSP-RP çizgisinin en büyük parti olması ordu içerisinde tepkilerin artmasına neden olmuş, bu sonucu hazmedememenin ilk işaretleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Susurluk olayları üzerine silahlı kuvvetler içerisinde hareketlenmeler daha da artmıştı. İktidarın DYP kanadından bakan olan Mehmet Ağar'ın Susurluk olaylarındaki rolü nedeniyle hükümetin dışında kalmasının ardından önce İstihbarat Daire Başkanı Emin Aslan Kaçakçılık Daire Başkanı olarak görevlendirildi. İstihbarat Dairesi Başkanlığında tirajı çok düşük bir yayın organına, dergi mi yoksa gazete mi olduğunu hatırlamadığım, doğruluğu ve ciddiyeti tartışmalı olan, artık ordu polise sormadan ihtilal yapamaz, 7000 kadar özel eğitilmiş ağır silahlı özel harekat polisi var mealinde bir şeyler söyleyen, o güne kadar hiç tanımadığım Bülent Orakoğlu getirildi. Bana göre Orakoğlu istihbarat formasyonuna sahip değildi. Ya yanlışlıkla ya da tesadüf eseri daire başkanı yapılmıştı. Söylediği iddia edilen o zamana kadar kimsenin duymadığı artık polise danışmadan ordu ihtilal yapamaz mealindeki iri lafı gerçekten söylemiş olsa bile ciddiye alınacak biri değildi. Maksadım onun basit biri olduğunu söylemek veya onu aşağılamak değil. Ancak Orakoğlu'nun demokrasi, özgürlük, darbe, siyaset gibi konular açısından bir bakış açısına ya da ideolojiye sahip biri olmadığını düşünüyorum. Eğer bu sözü söylemişse sadece kendisi polis olduğu için, polisi övmek ve dolaylı olarak kendini yüceltmek için söylemiş olabileceği kanaatindeyim. Bülent Orakoğlu geçmiş sıkı yönetim dönemlerinde askeri kişi ve kurumlarla gayet uyumlu çalışmalar yapmış, Diyarbakır'daki sıkı yönetim süresinde en iyi görev yapan polis olmuş, kardeşleri ve yakınları içinde rütbeli askerlerin olduğu bir polisti. Sözleri fazla ciddiye alındı, fırtına koparıldı. Bir defa daha yine ordunun istihbarat ve insan tanıma konusunda isabetli hareket edemediğini gördüm. Orakoğlu'nu biraz tanımış, tahlil etmiş olsalardı, bu sözlerin basında fazlaca yer alması konusunda bunca gayret göstermez ve bu kadar da tepki koymaz, güler geçerlerdi. Bu ve benzeri olaylar ordu içerisinde hareketlenmelere sebebiyet veriyor, ordu açıktan siyasi hükümete karşı tavır geliştiriyordu. Anormal davranışlar başlamıştı. İstanbul'da çeşitli olaylara karışmış ve saklanmak için Ankara'ya gelen bazı mafya elemanlarını yakalamak üzere bir ekiple birlikte Ankara'ya operasyona gelen dönemin organize suçlar amiri Başkomiser Şentürk Demiral nezaket ziyareti için uğramıştı. Ziyaretin ardından Ümitköy civarında bulunan lüks evlerde gizlenen mafya mensuplarını yakalamak için o bölgedeki jandarma karakoluna gitmişti. Yanlışlıkla jandarma karakolu binası olarak zannettikleri su deposunda nöbet tutmakta olan askerlere kendilerinin polis olduğunu söyleyip jandarma karakolunu sormuşlar. Sonra da yanlış yere geldiklerini anlayıp bilahare jandarma karakoluna varıp oradaki karakol komutanı ile birlikte belirlenen adreslere operasyon yapmışlar ve şahısları yakalayarak İstanbul'a dönmüşlerdi. Fakat su deposunu bekleyen askerler aracın plakasını alıp şüpheli bir araç diye rapor etmişler. Bunun üzerine olaylar büyümüş, Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bu aracı ve içindeki kişileri soruyor. Mafya elemanlarının yakalanması ile ilgili olarak jandarma ile birlikte o gün tutulmuş olan tutanakların gönderilmesine rağmen Genelkurmay Başkanlığı verilen cevaba inanmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün darbe hazırlığı olup olmadığını öğrenmek için Genelkurmay Başkanlığı'nı izlediği, Genelkurmay Başkanlığı binasında gece ışıklar yanıyor mu diye takip ettiği iddialarını basına verip bu tutanağı da kullanıyorlardı. Şentürk Demiral İstanbul plakalı Mercedes marka bir araçta ziyaretime gelmiş, dolayısıyla bizim dairede bu araç ziyaretçi aracı olarak kayıtlara girmiş ve nöbetçiler tarafından da görülmüştü. Genelkurmay Başkanlığı su deposu civarında şüpheli görüldüğü için bu aracın plakasını sorunca bizim dairede çalışan ve Susurluk olaylarındaki tutumum nedeniyle bana karşı tavır alan müdürler bu durumu kullanmak istiyorlar. Polisin darbe hazırlığı olup olmadığı yönünde askeri karargahları kontrol ettiği iddiaları ile Şentürk Demiral'ın aracı arasında bağlantı kurmaya kalkıyorlardı. Oysa Ümitköy yolundaki su deposunu bekleyen askerler kontrol edilse ne olur, edilmese ne olurdu? Ama bir kere dış düşmana karşı kullanılması gereken psikolojik harekat, sistemi kendi ülkesinin iktidarına karşı kullanılmaya başlanmıştı. Her şey mubah görülüyordu, ölçü yoktu. Ordu içindeki hareketlenmelerin arttığı o günlerde çok ciddi bilgiler alıyordum. Görevim nedeniyle illerdeki istihbarat şube müdürleriyle yaptığım görüşmelerde askeri birliklerin özellikle büyük iller başta olmak üzere sivil hayata müdahale etme doğrultusunda hazırlık yaptığını veya Emasya planlarını güncelleme adına tüm birliklerin bilgi topladığını çok açık bir biçimde görüyordum. Sarımsak olayı dolayısıyla yapılan çalışmalarda ordu içinde Batı Çalışma Grubu olarak adlandırılan grubun tamamen sivil hükümeti zora sokmak amacıyla oluşturulmuş gizli illegal faaliyetlerinden haberdar olmuştum. Ayrıca ordu içindeki askeri kişilerden de çeşitli bilgiler geliyordu. Bu bilgiler nasıl geliyordu tam bilemiyorum ama bugün değerlendirdiğimde ordu içindeki cemaat yapısının bilgi sızdırma işini örgütlediğini anlıyorum. Bilgi ve belgeleri toplayanlar bunları kullanabilecek olan bizim gibi kişilere ya yakın çevremizde çalışan taraftarları aracılığıyla ya da posta yoluyla ulaştırıyorlardı. Birçok kanaldan gelen bilgileri analiz edince ordunun demokratik hayata müdahale hazırlığı içinde olduğu kanaatine vardım. İki arkadaşımla beraber elimize gelen belgeleri yorumlayıp yaptığımız analizlerden oluşan 4 sayfalık bir not hazırladık. Notun ekine de 36 sayfa belge koyarak İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'na verdik. Gerçekten de ordunun her olayı, her olumsuz davranışı abartıp, iktidarın planlı bir davranışı olarak kabul ettiği, kurduğu psikolojik harekat sistemiyle tüm basını, medyayı ve güç odaklarını harekete geçirip hükümeti sıkıştırdığı, ne olursa olsun iktidarı değiştirmeyi hedeflediği belli oluyordu. Tesadüfi ya da sıradan en masum olayları bile kasıtlı davranış olarak yorumluyordu. Bu propagandanın etkisi oldu ve sonunda Deniz Kuvvetleri Adli Müşavirliği ve Savcılığı o meşhur sarımsak davasını açtı ve yurt dışında bulunan İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu ülkeye döndüğünde tutuklandı. Mahkeme devam ederken basına verilen bilgilerden asıl hedefin İstihbarat Daire Başkanlığı personeli üzerinden o dönemin iktidarını suçlamak olduğu anlaşılıyordu. Bizim yazdığımız raporun ekindeki Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir imzalı ve tüm kuvvetlere gönderilen emre dayanarak Deniz Kuvvetleri Ast Birlikleri içerisinde de Batı Çalışma Grubu'nun kurulması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nın emrini Daire Başkanımız Bülent Orakoğlu'na elden teslim ettim. Evrak İçişleri Bakanı Meral Akşener, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Başbakan Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı silsilesini izleyerek Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'e ulaşmıştı. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Savcılığı devletin gizli belgelerini temin etmek ve kullanmak suçlarından ciddi ceza talebiyle Orakoğlu ve bazı Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı personeli hakkında dava açmıştı. Orakoğlu duruşmada bu belgeleri nereden temin ettiği sorusuna cevap vermek durumunda kalacaktı. Mamak Askeri Cezaevinde tutuklu olduğu esnada avukat Suat Çelebi ile birlikte ziyaret ettiğimizde Bülent Orakoğlu bana mahkemede sorulunca belgeleri benden aldığını söyleyeceğini ifade etti. Ben de bunu yapmasında hiçbir sorun olmadığını söyledim. Fakat avukatımız Suat Bey hukuki açıdan olayı yorumlayıp bizim bir şey söylememize gerek yok. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Biz hiçbir şey söylemeyelim. Belgeleri Hanifi Avcı'dan aldım demek iyi olmaz dedi. Ben yine de belgeleri benden aldığını söylemesini istedim. Çünkü Orakoğlu tutuklamanın ardından ağır ceza tehdidi karşısında paniklemeye, çekinmeye başlamıştı. Raporun hazırlanmasına yardımcı olan arkadaşları, diğer ast personeli konuyu biliyordu. Olayda rol alan astları söylerse büyük sıkıntı yaşanırdı. Olayı bana bağlaması halinde kontrolün bana geçeceğini düşünerek adımı vermesini istedim ve sonunda duruşmada Orakoğlu belgeleri benden aldığını söyledi ve mahkeme ikinci duruşmaya beni de çağırdı. Mahkemeye giderken sanık olabileceğimi hatta tutuklanabileceğimi düşünüyordum. Çünkü bu davanın açılmasında hukuk yoktu. Her şey kanunsuz emirlerle yürütülüyordu. Ben de bu karmaşa içinde tutuklanabilir, hatta hiç yoktan ceza alabilirdim. Amacım amiri olduğum ve bana güvenerek görev yapan hiç kimsenin zarar görmemesini sağlamaktı. Yangın benden ileri gitmemeli, orada durmalıydı. Her şeyin biteceğini, mesleğin sonuna geldiğimi düşünüp cezayı da göze alarak mahkemeye çıktım ve üstündeki 4 sayfalık notla birlikte 36 adet belgeyi Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'na verdiğimi söyledim. Mahkemenin iki hakimi meslekleri pahasına adil davranıp beni tutuklamadıkları gibi hukuka uygun karar verdiler ve verdikleri kararı askeri yargıtay bile tasdik etmek mecburiyetinde kaldı. Ancak bu mahkemenin iki hakim subayı vermiş oldukları kararın bedelini ödediler. Deniz Hakim Albay Mesut Kurşun'u Malatya'ya sürdüler. Deniz Hakim Binbaşı Ahmet Kahraman'ı yaş kararı ile ihraç ettiler. Bu olayda da %100 zarar göreceğim, her şey bitti diyeceğim bir anda hiç ummadığım bir şey olmuş ve bu tehlikeyi de atlatmıştım. Hayatımı kaybettim diye %100 inandığım ikinci tehlikeyi de atlatmıştım. Bir kez daha yukarıdaki yine yardım etmişti.
30. ayrımın sonu. Sayfa 412.